9. bölüm. Hata değil, çözüm bulun. Sonuçta insan suçlama ve hata bulma yarışına dönüşen bir grup tartışmasında bulunduğunuz hiç oldu mu? Hoş olmuyor değil mi? Bir hanım birkaç gün önce insanların bütün gün birbirini suçladığı bir toplantıya katılmış olduğunu anlattı. Aylık kadro toplantımızı yapıyorduk. Patron bütçe raporlarını görmek istedi. Muhasebecimizin yüzü asıldı ve çekine çekine raporların elinde olmadığını söyledi. Genel müdür bunun nedenini sordu. Muhasebeci bunun kendi hatası olmadığını ileri sürdü. Pazarlama bölümü nihai rakamları vermemişti. Pazarlama müdürü işi aksatanın kendisi olmadığını, tahminlerin kendisine ulaşmadığını, bir haftadır veri işlemde beklediğini söyledi. Veri işlem temsilcisi taslaklarının birkaç gün önce eline geçtiğini, şefi şehir dışında olduğu için rakamlara ilişkin nihai onayı alamadığını anlattı. Ve böyle sürüp gitti. Husumeti bir el hareketiyle durdurun. Sorunları yerdeki delikler gibi görün. Kazıp derinleştirebileceğiniz gibi üzerine toprak atıp kapatabilirsiniz de. Bugünden böyle münakaşa etmenin yapıcı bir değer taşımadığını görün. Eğer kendinizi bir söz kavgası içinde bulursanız elinizi kaldırın. Parmaklarınızı yukarı, avuç içiniz karşıya bakacak şekilde. Ve gelin böyle yapmayalım cümlesiyle gelişmeyi durdurun. Eli kaldırmak niçin? Çünkü bu dikkat çekmenin en etkili yoludur. Herkes aynı anda konuşuyorsa kimse aklın sesini duymaz. Trafik polisi gibi elinizi kaldırmak, durmak ve vazgeçmek için evrensel olarak anlaşılır bir işarettir. Spor dünyasında kuralsız davranışı durdurmak için düdük çalınır. Koçların ya da takım kaptanlarının mola almak için elleriyle yaptıkları T işareti de hareketi durdurmanın bir başka biçimidir. Çözümler üzerinde odaklanarak grubu daha yüksek bir düzeye çıkarmaya çalışın. Bütün öğleden sonramızı bu işin niçin tamamlanmamış olduğunu tartışarak geçirebiliriz. Ama bunun bütçe raporlarının zamanında elimizde olmasına hiçbir faydası olmaz. Bunun yerine bugün raporları nasıl tamamlayabileceğimiz üzerinde yoğunlaşalım. Bir belediye meclisi üyesi şöyle dedi. Genel olarak buna katılıyorum ama sorumlunun adını koymanın zorunlu olduğu durumlar da yok mudur? Kentimiz geçenlerde utanç verici bir mali skandal yaşadı. Fonların zimmete geçirilmesinden kimin sorumlu olduğunu belirlemezsek hepimiz okkanın altına gideriz. Bu kamu görevlisi önemli bir noktaya parmak basmıştı. Bazı kamu görevlerinde aleyhinize dava açılmasına olanak vermemek için dolaylı olarak suçlu durumuna düşmemeye dikkat etmeniz gerekir. Böyle bir duruma düşerseniz mecburen söz almak zorunda kaldığınızı ve bunun sizin olağan tarzınız olmadığını belirtmeyi ihmal etmeyin. Şöyle diyebilirsiniz. Bunu yapmak zorunda kalmış olmayı hiç istemezdim. Böyle davranmaktan hiç hoşlanmam. Ama bu talihsiz koşullar eylemlerinin hesabını vermesi için bütün bu yasa dışı işlerden kimin sorumlu olduğunu belirlememizi gerektiriyor. Daha sonra saygınlığımızı geri kazanabilmemiz için bunun bir daha tekrarlanmamasını önleyecek ne gibi önlemler alabileceğimizi tartışmayı öneriyorum. Geçmişi cezalandırmak mı, ondan kar sağlamak mı? Bilgeliğin zirvesi bugün de yaşamak, geleceği planlamak ve geçmişten kar sağlamaktır. Münakaşa etmek boşa zaman harcamaktır. Çünkü geçmişi değiştiremezsiniz. Geçmişten sadece ders alınabilir. Bugünden sonra insanlar ağız dalaşında başladığında hemen elinizi kaldırıp bunun bir faydası yok deyin. Kavgaya yol açmadan husumeti durdurun. Sözle yumruklaşmanın bir amaca hizmet etmediğini, ilk baştaki hedefe ulaşmanın yolları üzerinde odaklanmanın zamanı çok daha iyi kullanmak anlamına geleceğini belirtin. Grubun zihinsel çevresini kim yaptı sorusundan bu konuda ne yapabiliriz sorusuna kaydırmaya çalışın. Eski bir katılımcı bu fikri çok iyi bir şekilde uyguladığını yazdı. Bahar tatilinden sonra ailesiyle birlikte eve döndüklerinde burunlarına korkunç bir koku çarpmış. Sonunda kokunun kaynağını mutfakta bulmuşlar. Tatile çıkarken birisi buzdolabının kapısını sonuna kadar açık bırakmış ve içindeki her şey kokmuş. Eşinin buzdolabını en son kim açmıştı diye sormasıyla karşılıklı ithamlar başlamış. Yolda yemek üzere sandviçleri sen hazırlamıştın. Bu daha önceydi. Kapıdan çıkarken maden suyu almak üzere geri dönen sen değil miydin? Hayır, evden en son çıkan ben değildim. Herkes birisinin suçlu taraf olmakla itham ediyormuş. Sonunda diyor bu arkadaşımız, sizin geçmişi geçmişte bırakma tekniğinizi hatırladım. Elimi kaldırıp bağırdım. Bunun bir yararı yok. Kapıyı kimin açık bırakmış olduğunu sabaha kadar tartışabiliriz. ama bunun mutfağın temiz hale gelmesine hiçbir yararı olmaz. Bunun yerine gelin el birliğiyle bu pisliği ortadan kaldıralım. Daha sonra bir daha seyahate çıkarken her şeyin kapalı olup olmadığını kontrol etmemizi sağlayacak bir sistem geliştirmeye çalışırız. Sözel trafik polisi işlevini üstlenin. Bir münakaşadan kazançlı çıkmanın tek yolu ona hiç girişmemektir. Münakaşaların nasıl önlenebileceği konusunda bir katılımcı şu katkıyı yaptı. Sanki sözel trafik polisleri gibi işlev görmemiz gerekiyor. Eğer insanlar bir iletişim çarpışmasına doğru gidiyorsa birbirlerine toslayıp bir hitabet enkazına dönüşmeden önce onları durdurmamız gerekir. Bu doğrudur. Bir tartışma ateşli bir münakaşaya dönüştüğünde taraflar birbirlerini kırmaya yönelir. Siz masum bir izleyici olabilirsiniz ama çarpışmayı önlemeniz herkese yarar sağlayacaktır. Bunu düzgün bir şekilde kimseyi suçlamadan yapmanın yolu biz sözcüğünü kullanmaktır. Siz sözcüğünü kullanmanız, çocuklar bu işi durdurun ya da sorumluluğu birbirinizin üstüne atmayı son verin, söz konusu kişi ya da kişileri arkadaşlarının gözünde küçük düşürebilir ve sizin kendini beğenmiş olduğunuz, kendinizi onlardan ayırdığınız gibi bir izlenim doğurabilir. Yapalım, bulalım gibi kolektif sözcükler kullanmanız ise grubun çıkarına davrandığınızın göstergesi olur. Kendi yararlarına müdahale etmenize değer vereceklerdir. Nedenlerden sonuçlara geçin. Hakikat anında ya nedenler ya da sonuçlar vardır. Akıllı bir anaokul öğretmeni olan Glenda, bana oğullarımın ağız dalaşlarını çözmek için gösterdiğim iyi niyetli çabaların aslında onların ödüllendirmek anlamına geldiğini öğretti. Anlaşmazlıklarına ne kadar çok arabuluculuk edersem o kadar çok kavga ediyorlardı. Niçin? Çünkü atışmaları annelerinden çok ilgi görüyordu. Oğulların bana nasıl davranmam gerektiğini öğretmek için az çaba harcamadılar. Glenda, kimin sorumlu olduğunu bulma çabasının kurban ve ihbarcı sendromu oluşturarak geri teptiğini kavramama yardımcı oldu. Ayrıntıları araştırmak, bu sağlıksız oluşumu ortadan kaldırmak yerine daha da pekiştiriyordu. Anaokulunda çocuklar kavgaya başladığında Glenda elini kaldırıp sessiz olun diyordu. Sessiz olun, konuşmayın talimatına oranla çok daha etkilidir. Çünkü çocukların ne yapması gerektiğini açıklıkla ifade eder ve arzu edilen davranışı dile getirir. Glenda sonra kavga eden çocuklarını ayırıyor, davranışlarının doğru olmadığını anlatıyor ve birbirlerine saygılı davranmaya hazır hale gelinceye kadar tek başlarına oynamalarını istiyordu. Birçok ana baba çocukları kulak verene kadar bir şeyi 3-4 kez tekrarlamak zorunda kaldığından şikayet etmektedir. Oysa kendilerine tekrar etmeseler bu durumu kolaylıkla tersine çevirebilirler. Çocuklar, gözünüzü bana çevirir misiniz? Demek, o soyut, beni dinler misiniz sözünden çok daha çekici ve somuttur. Sonra hepsi susup size bakıncaya kadar sessiz kalın. Ardından kararlı bir sesle şunları söyleyin. Bunu bir kere söyleyeceğim. Ya oyuncakları paylaşırsınız ya da hepsi gider. Şimdi birbirinize yer verin ve arkadaşça oynayın. Eğer çocukların biri sesini yükseltip ama bu haksızlık, o nokta nokta derse sesinizi değil kaşlarınızı kaldırın. Elinizi yukarı kaldırıp sanki gerçekten bunu yapmak istemiyorsun değil mi demek istiyormuşsunuz gibi gözlerinizi açın. Çocukların ciddi olduğunuzu anlaması için bu kadarı genellikle yeterlidir. Kavganın niçin başladığını sorgulamaya yanaşmamanız çocuklara gerekçelere değil davranışa değer verildiğini gösterir. Kardeşler arasında husumet mi, ahenk mi? Çocuklarınızın gelişme göstereceğini bekliyor musunuz, yoksa bunu umuyor musunuz? Mutlu bir anne bu tekniği kullanarak kızları arasındaki kardeş husumeti kardeş ahengine dönüştürdüğünü anlatıyordu. Kızlarım durmadan atışırdı. Kavgalarına hakemlik yapmaya çalışırdım ama bu işleri iyileştirmek yerine her birinin ötekinin tarafını tuttuğum gerekçesiyle daha da öfkelenmesini getirirdi. Sizinle birlikte katıldığım seminerin ertesi günü bir aile toplantısı düzenledim ve anlamsız kavgalarını artık müsamaha göstermeyeceğimi açıkladım. Hata yerine çözüm bulmaya ilişkin sözümü tekrarladım ve bir daha ne zaman kavgaya başlarlarsa kendilerini durduracağımı söyledim. O zaman önlerinde iki tercih olacaktı. Ya bırakıp başka bir yere gideceklerdi ya da birbirlerinden ne istemedikleri değil ne istedikleri üzerine yoğunlaşacaklardı. Kuşkusuz beni sınadılar. Ertesi gün küçük kız ablası kendisine sormadan eteğini giydiği için bağırıp çağırmaya başladı. Büyük ise ötekini en sevdiği kazağını okula götürdüğü için haşlıyordu. Ağız dalaşı gene başlamıştı. Elimi kaldırıp "Kızlar," dedim. "İnanır mısınız, bir kelime daha söylememe gerek kalmadı. Daha fazla uzatmadan atışmayı bir kenara bırakıp birbirlerinden giysi ödünç almayı düzenleyecek kurallar saptamaya koyuldular. Elimi kaldırmam nedenlerle değil, sonuçlarla uğraşmaya ilişkin kararımızı hatırlamalarını için yeterli olmuştu. Benim çocuğum yok, onun için bunlar beni ilgilendirmez diye düşünüyor olabilirsiniz. Oysa bu tekniğin değişik bir biçimi her yaştan insan için geçerlidir. İki arkadaş arasındaki bir ağız kavgasında arabuluculuk yapmaya kalkıştığınızda sonuçta kafanızı kayaya çarpabileceğinizi unutmayın. Kimin kime ne yaptığını bulmaya çalışmak yerine anlaşmazlığı rafa kaldırmaya yardımcı olursanız bundan herkes yarar sağlar. Elinizi kaldırın ve şunu deyin: "Durun arkadaşlar, eski olayları temcit pilavı gibi çiğneyerek zamanımızı öldürmeyelim. Eğer mümkünse hep beraber odadan dışarı çıkın, böylece kelimenin her iki anlamında da olayın dışına çıkıp onu geride bırakmış olurlar." 10. Bölüm. Kabul edin, münakaşaya girmeyin. Robert Fulghum'un da belirttiği gibi çocuk şarkısındaki o "taş ve sopalar kemiklerimi kırabilir ama sözler hiçbir zaman beni yaralayamaz" dizesinin gerçekte pek ilgisi yoktur. Sözler yaralayabilir. Aslında belli sözler insanların kendilerini azarlanmış, utanmış, yargılanmış ya da reddedilmiş hissetmesine neden olur. O zaman da ona göre tepki gösterirler. Kitabın bu kısmındaki bölümler silah işlevi gören sözcüklerle ilgilidir. Silah, savunma ya da saldırı savaşında kullanılan bir alet, mücadelede başvurulan bir araç demektir. Düşmanca tepkilere ve söz savaşına yol açacağı için kavgacı sözcükleri kullanmak istemezsiniz. Atölye çalışmalarımızda bu bölümü "unutulacak sözler, kullanılacak sözler" olarak adlandırıyoruz. Atölyelere katılan binlerce kişi kavgacı cümleler yerine dostça cümleler kullanmanın günlük iletişimlerinde, evde, iş yerinde ve sosyal çevrelerinde muazzam bir fark yarattığını söylüyor. Yardımcı olan sözler ve yaralayan sözler. Sözcükler ipte asılı çamaşırlar gibi aklın rüzgarlarında uçuşurlar. Geçenlerde bir araba kiralarken bir kelimenin yol açabileceği tahribatı belirgin şekilde gözler önüne seren bir durumla karşılaştım. Kiralama bürosuna gelen bir kadın, "Adım Emily Jones, bir Ford Mustang ayırtmıştım," dedi. Görevli kayıtlarına bakıp, "Evet Bayan Jones, rezervasyonunuz burada," diye yanıt verdi. Sonra sesini biraz indirerek ekledi: "Ama şu anda elimizde hiç Ford Mustang yok." Kadın şaşkınlık içinde, "Nasıl olur? Bir Mustang ayırtmak için kaç hafta önce aramıştım," dedi. Görevli cevap verdi: "Ayırtmış olduğunuzu görüyorum ama elimizdekilerin hepsini bu sabah kiralamış bulunuyoruz." Müşterisi hiç de mutlu değildi. "Anlamıyorum. Zaman ayırıp telefon ettim. Siz de tamam dediniz." "Biliyorum ama bu sabah yeni bir arkadaş görevliydi ve rezervasyon listesine bakmayı unutmuş." Ayrıldığımda münakaşaya devam ediyorlardı. "Niçin?" "Araba kiralama görevlisi sürekli ama sözcüğünü kullanıyordu. Bu, bir önce söylenen sözü inkar eden ve hemen bir karşıtlık ilişkisi doğuran bir sözcüktür. Ama sözel bir balyozdur ve tartışmaları münakaşaya dönüştürür." Açıklamaları bağlantılandırmak mı, iptal etmek mi? Balyozla ilişki inşa edemezsiniz. Konuşmalarda harika bir barış ortamının nasıl inşa edilebileceğini öğrenmek ister misiniz? Bugünden itibaren yıkıcı "ama" sözcüğünün yerine yapıcı "ve" sözcüğünü kullanmaya başlayın. Bu sözcüğün güzelliği, bir önce söylenen sözü bloke etmek yerine onun üzerine inşa etmesindedir. Tartışmaları münakaşaya dönüştürmek yerine ilerletir. Yukarıdaki örnekteki görevli şöyle deseydi nazikçe durumu düzeltebilirdi: "Haklısınız Bayan Jones. Bir Ford Mustang almanız gerekir. Ve ne yazık ki şu anda elimizde bir Ford Mustang yok. Ve ben size daha üst bir model sunacağım." Bunu biraz düşünün. "Ama" sözcüğü genellikle olumsuz bir haberden önce gelmez mi? "Bunu iyi hazırlamışsın ama nokta nokta. Sadece 15 dakika alır demiştik ama nokta nokta." Bu sözcük hemen bir "o" tepkisi doğurur. Çünkü dinleyici arzu etmediği bir şeyi duymak üzere olduğunu anlar. "Bu Kore diye ne kadar çok ihtiyacınız olduğunu anlıyorum," Ama nokta nokta demek krediyi alamayacaksınız anlamına gelir. İnsanlar amadan önce söylenenleri dikkate almazlar. Çünkü kendilerini asıl etkileyecek olan sözcüğün ardından gelecek şey olduğunu bilirler. Ama daha önce söylenenleri iptal eder. Ve sözcüğü ise her iki açıklamayı da tamamen birbirlerine ters bile olsalar ortada bırakır. Bunu iyi hazırlamışsın ve lütfen nokta nokta soran bir cümle daha ekler misin? Sadece 15 dakika alır demiştik ve maalesef daha uzun sürüyor. Bilgisayarlarımız kısa süre içinde açılacak ve o zaman nokta nokta nokta yapabiliriz. Kredi talebinizi onaylamaktan yanayım ve bunun için vergi kayıtlarınızı getirebilir misiniz? Ama siler ve kabul eder. Elbette bağırıyorum çünkü yanlışım. Bu alıntı şu şekilde değiştirilebilir. Elbette bağırıyorum çünkü beni yanlış yapan sensin. Ama sözcüğü kişinin biraz önce söylediği şeyin önemini en aza indirir. Bu iyi bir nokta ama nokta nokta demek aslında sen yanılıyorsun demektir. Açıklaması böyle indirime tabi tutulan kişi muhtemelen protesto edecektir. Bir İngilizce öğretmeni bunun kendi açısından ne kadar çarpıcı bir keşif olduğunu şöyle anlatıyor. 20 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Hep ama sözcüğünün cümleleri birleştiren bir bağlaç olduğunu öğrettim. Sizse bana bunun cümleleri birleştirmediğini, tersine çatıştırdığını, uyumsuzlaştırdığını gösterdiniz. Ama açıklamaları birbirine bağlamıyor. Aralarında çatışma çıkarıyor. Çünkü önce söylenenle sonra söylenene eşit değer tanımıyor. Sınıfta bu sözcüğün nasıl kullanıldığını inceledik ve bütün öğrenciler aynı sonuca vardı. Ama kötü haber demektir. Arabayı almak istediğini biliyorum ama nokta nokta. Seni de takıma almak isterdim ama nokta nokta. Sınavı neredeyse geçiyordun ama nokta nokta. Seninle konsere gitmek istiyorum ama nokta nokta nokta. Öğrencilerimle birlikte kötü haber amadan kurtulmaya karar verdik. Haftalık toplantımızda konuyu meslektaşlarıma da açtım. Hepsi bu devrimci yaklaşımı müfredatlarına katmayı kabul ettiler. Dil öğretme görevimizin imla, telaffuz ve gramerden ibaret olmadığını inanıyorum. Yapıcı iletişim kurma çabalarımızı sabote etmekten çok destekleyecek sözcükleri seçmeyi de kapsamalıdır. Görüş farklılığı mı, anlaşmazlık mı? Birinci sınıf bir zekanın göstergesi iki karşıt görüşü aynı anda akılda tutabilme yeteneğidir. Fitzgerald'ın gözleminin değişik bir biçimiyle şöyle diyebiliriz. Birinci sınıf bir ilişkinin göstergesi tarafların hasım haline gelmeden karşıt görüşleri savunabilme yeteneğine sahip olmasıdır. Bu ancak taraflar ve sözcüğünü kullandığı sürece mümkündür. Birisi ama sözcüğünü kullandığı anda bu benim yolum seninkinden iyidir ve senin yolun yanlıştır anlamına gelir. Bazen atölye çalışmalarımızda katılımcılardan eşleşmelerini ve bir taraf yalnız yaşamanın iyi olduğunu savunurken diğer tarafın da evliliğin en iyi yol olduğunu ileri sürmesini istiyorum. İdeal olanı tartışın ve diğer tarafın görüşünü değiştirmeye ikna etmeye çalışın diyorum. Tipik bir münazara şöyle cereyan ediyor. Sürekli aynı kişiyle birlikte yaşamayı nasıl düşünebilirsin? Bu çok sıkıcı değil mi? Tek başına yaşadığında canın kimle isterse istediğin zaman, istediğin yere gitmede özgür olursun. İyi ama bir süre sonra bunun tadı kalmaz. Güzel olan gece eve gelsen de gelmesen de seni düşünen birisinin olduğunu bilmendir. Ama evlilik tuzağa tutulmuş olduğun anlamına gelir. Kurtulmaya çalışırsan karşına ipotekler, faturalar ve nafaka çıkar. Olabilir ama senin yup bir yaşam tarzın uçarılıktan ibaret. Oysa hayat her akşam bir başka partide olmaktan daha fazla bir şeydir. 5 dakika sonra alıştırmayı kesip katılımcılardan düşüncelerini alırım. Genellikle rol yapıyor olmalarına rağmen tartışma sürecinde giderek eşlerini öfke duymaya başladıklarını hissettikleri söylerler. Ben de tartışmada ama sözcüğünün kaç kere geçtiğini sorarım. Çoğu hemen her söz aldığında en az bir kere kullanmış olduğunu hatırlar. Farkında olmadan kendi görüşlerini açıklamadan önce diğer tarafın söylediği şeyi reddetmektedirler. Ama sözcüğünü kullanmanın tarafların birbirine kulak asmadığı ping pong maçına benzer bir konuşma oluşturduğunu fark ederler. Daha sonra kendilerinden amanın yerine V'yi geçirerek tartışmaya devam etmelerini isterim. Özel bir çaba göstermeksizin konuşmalarının giderek daha nazikleştiğini, gerilimin kalktığını görürler. Haklısın. Kendi başına olmak ve arzu ettiğini canının istediği an yaşayabilmek hoştur. Ve senin dünyadaki en büyük şey olduğunu düşünen çocuklara sahip olmak da hoştur. Yerleşik olma ve hayatında bir süreklilik olması ihtiyacını anlıyorum. Ve sen başıboş ve özgür olmayı tercih etmez misin? Aradaki fark katılımcıları hayran bırakmaktadır. Karşı tarafa kendi yolunun yanlış olduğunu göstermeye çalışmak yerine birbirlerinin inançlarını kabul etmeye ve saygıyla yaklaşmaya başlamaktadırlar. Birisiyle bir anlaşmazlığınız varsa muhtemelen her ikiniz de ama sözcüğünü kullanıyorsunuzdur. Ama çatışmayı kışkırtır ve önler. Ama çatışmayı kışkırtır ve önler. Ama öfkelendirir ve yatıştırır. Bundan böyle söylenenleri birleştirmek için V'yi kullanın. O zaman karşıt fikirlerinizi konuşmayı münazaraya çevirmeden tartışabilirsiniz.